Ayrım 18. Toprak acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 316. 33. Topal Ali köyden döndüğünde yine bir toplantının üstüne geldi. Beyler Hüseyinoğlu mitinginde görev almış olanlar bir sorunu tartışıyorlardı. Yunan kasabada duraklamıştı. Ama Akhisar Aydın yönünde durmaksızın ilerliyor. Ayvalık, Soma yeni direnme yuvaları olarak yankılanıyor kulaklarda. Salihli'ye Çerkez Ethem gelmiş. Mustafa Bey'in kumandası altında cepheye katılmış kendi adamlarıyla birlikte. Mustafa Kemal Erzurum'a doğru gitmiş, orada bir kongre toplanacakmış. Tartışmalardan öğrenebildiği bu. Artık dağlar tüm çete dolu, ovalarda yeni cepheler. Ve milis kumandanlarının buyruğunda ordunun en tanınmış, en iyi subayları. Kımıl kımıl bir örgütlenme içinde Ege. Topal Ali Mustafa Bey'e sokuldu. Beyim, benim dağlarda işim bitti. İzin verirsen yoldaşların yanına varmak istiyorum. Gayrı benim de silahı ele almam gerekli. Omuzlarını silkti Mustafa Bey. İlkin duymamış gibi yaptı ama Ali tekrarlayınca dediklerini bakışlarına gözlerini dikti. Yaptığın iş çok yararlı Ali Efe. Biz gitseydik bu kadar insan toplayamazdık. Hem cephe durgun şimdi. Bir iki tüfek patlatıyorlar Ahmetli yöresinde o kadar. Canın sıkılır. Ama yeni cepheler var. Akhisar Bekir Sami Bey'i geldiği gibi geri çevirmişti. Biz cephe açmayız, Yunan'la vuruşmayız diyerek. Yunan işgal etti orasını. Şimdi kıvranıyor pişmanlıkla. Dağlarda Demirci Mehmet, Yörük Ali, Postlu Mestan, Gökçen Efeler. Daha pek çok Efe. Durmadan yeni cepheler açma peşindeler. Ancak dağınığız. Birbirimizden haberimiz olmuyor ve korkuyoruz. Bir gün birbirimizle vuruşacağız diye. Ali merakla bekliyor. Bunların ardından ne çıkacak? Yoksa yeni ve önemli bir görev mi yükleyecekler ona? Ama vuruşmak istiyor. Ahmetli baskınının tadı damağında. Mustafa Bey gözlerinin ışıltısını Ali'ye geçirme çabasıyla devam ediyor. Düşündük ki dağları çok iyi biliyorsun. Savaşta da denedik seni, iyi dövüşçüsün. Şimdi bundan sıyrılman gerek. Dövüşçü değil, haberci olacaksın. Çeteler arasındaki ilişkiyi sen düzenleyeceksin. Haberleri sen taşıyacaksın. Ve asıl önemlisi onların silah, cephane ve yiyecek gereklerini sen karşılayacaksın. Ne dersin? Savaştan uzaklaştırıyorlardı Ali'yi. Uzaklaştırıyorlardı ya, çok daha önemli bir görev yüklüyorlardı. Dağlardan inemeyecekti demek. Yalnız bir sorun vardı. Dağlar tümüyle bizim değil ki, Rum çeteleri de vardı. Paspaslı öyküsü daha eskimemişti. Rumlar değirmeni basmış, sonra Halit Paşa bunların hakkından gelmişti. Ama Kara Osmanoğulları çiftliğinde yeni bir Rum birliği baslar, Halit Paşa'nın kafasını kesmişlerdi. Bu bakımdan büyük ustalık isteyen bir işti yapacağı. Kendisine güvenlikleri için seviniyordu Ali. Birden bakışlarını topal bacağına dikti. Güvenlerinin bir nedeni de bu bacak olmasındı. Savaşçılık yapamaz diye düşünmesinlerdi onun için. Kalaycı deminden beri konuştuklarını dinliyordu. Atıldı. Ali Efe, sakın alınma. Geçen gün Kadri gelmişti beyle, o anlattı. Baskın sırasında öyle usta bir savaşçılık örneği vermişsin ki parmakları ağızlarında kalmış. Hem öyle ayağına da dikme gözlerini. Senin ne yaman dövüşçü olduğunu tümümüz biliyoruz. Kendi kendisiyle çelişkiye düşmüş, bir an durakladı. Sonra ne olursa olsun gibilerinden devam etti sözlerine. Daha doğrusunu söylemek gerekirse, sen yakalansan bile bir diğeri kadar hırpalanmazsın. Gavur ayağına bir bakar, der ki, bu adam gerçekten ekmek parasının peşinde. Aklıma bir şey geldi, ben attım ilk olarak bu fikri de. Beyden izin almadan o yüzden girdim sözün arasına. İzin almanın gereği yok Kalaycı, baştan beri bu işte birlikte miyiz? Sen, ben ve Hoca Efendi. Bir de Ali Efe tabii. Biz kader yoldaşıyız artık. Artık gayrımız yok birbirimizden. Çekinmemiz, sakınmamız da. Öyle değil mi Ali Efe? Elbet beyim, buyurun sizi dinliyorum. Düşündüm ki senin çelebi bağlı durmaktan yoruldu. İki küfe atarız sırtına, altına yiyeceği cephaneyi yerleştiririz, üstüne de kalaylanmış kalaysız kap. Çeteler arasında dolanırsın. Haber iletir, buyruk yetiştirirsin. Ve de bir aksilik olursa, kalaycıyım ben dersin. Kap kalaylayıp emeğimi çıkarıyorum. Birden gözleri parladı Ali'nin. Böylece tehlikeden uzaklaşmıyordu. Aksine belki de asıl tehlikeli işi o yapacaktı. Ötekiler çetede ya da cephanede pek çok yoldaşıyla birlikteler. Ali tek başına yapacaktı bu işi. İşaretleşmeleri nasıl ayarlayacaktı? Bütün soru buydu. Aklına geldi. Köydeyken Hasan'ın bir başına kala kaldığını öğrenmişti. Sadı da gittiğine göre yanına alırdı yetimi. İyi kavalçalardı Hasan. Çeteler arasında dolanırken o kavalla işaretleşirlerdi. Hem de bir gören olursa yetimimle ekmek paramızı ancak böyle çıkarıyoruz demesi kolaylaşırdı. Başını salladı, anlattı aklına gelenleri. Derin birer nefes aldılar. Onlar Ali'nin bu işi kabullenmeyeceğini sanıyorlardı. Vuruşmak dururken bir savaşçının haber taşıyıcılığına ayrılması güç olurdu. Ama çok ince fikirliydi bu dağlı. Hemen kavruyordu olup biteni. Kentte eğlenmeden köye döndü tekrar. Altındaki at yolları bellemişti sanki. Ali'nin dürtüklemesine kalmadan patikada tırısa kalkıveriyordu. Ve bir gün sürmüyordu yolculuk. Daha kısa geliyordu artık köy yolu. Altında at olunca. Dudu'nun karşısına diz çöktü. Dudu Süllü'yle yan yana oturmuş, gözlerini damın köşesine dikmişti. Uzun süre konuşmadılar. Ali aklında evirip çevirdiği isteğini ortaya atmaktan başka çare bulamadı. Dudu teyze, çok önemli bir iş için geldim sana. Biliyorum, Hasan bizim tek övüncümüz. Tek kalanımız gidenlerden. Başına kuş pislemesi bile yüreğimizi dağlar. Ama bu işi ondan başkası yapamaz. Yapsa inan olsun dönüp bakmam bile. Ne var ki hiçbir çocuk onun kadar usta değil kavalda. Hem bir tehlikesi de yok. Ona bir şey olacağına ben yeterim, bunu bil. Ve de sal Hasan'ı. Birlikte kutsal bir görev yapalım, olmaz mı? Olmaz. Neden olmasın? Şundan olmaz ki o tüm köye emanettir. Hem de babası kutsal görev diye gitti. Gitti. Anası yetimim var, sevdam yüreğimde dedi. Kara Ayakoğlu'nun şehrinden kurtulmaya çabaladı, gitti. Şimdi Azrail gibi sen dikildin karşıma. Garip oğullarından kimse kalmayacak mı? Değil Dudu anam, senin bildiğin gibi değil bu iş. Öyle bir sakameti olsa hiç ben gelir miyim? Hiçbir sakıncası yok. Yalnız ben dediğimde bir iki üfleyecek kavalına o kadar. İşte sana yemin, ayağını yere bastırmam. Aç açık komam, kendim kalsam bile. Biliyorum Alim, biliyorum ki ona çok iyi bakarsın. Ama bakmak önemli değil ki. Ben hiç olmazsa bir garip oğlunun kendi eceliyle gitmesini istiyorum. Süllü ilk kez karıştı söze. Deminden beri sanki uyuyor gibiydi. Başını dikti. Bak Dudu abla, burada yanılıyorsun. Tanrı eceli nasıl yazdıysa öyle gider kişi. Yazgıyı değiştirmek kimin elindeki? Peygamberle dul kadın örneğinde olduğu gibi dövünürsek sonra? Ne diyorsun Süllü? Şuncacık çocuğun savaşçılığı mı olurmuş? Bu zaten sabit sübyan. Zaten cennetlik. Savaşmış savaşmamış nesine? Öyle deme Dudu ablam. Tanrı'nın işi bu. Belki böyle bir görev yazdı alnına. Belki bu işi Hasan'ın yapması gerek. Eh diyelim biz. Al götür diyelim. Sorumu topal Ali'nin üstüne olsun. Eğer ki kılına bir hata gelirse hesabını o versin Hasan oğlumuza. Yarın ahirete vardığında iki elini yanına alıp boynunu büksün ki. Gelmez. Bir tek kılına en küçük bir hata gelmez. Canım aziz değil mi benim? Aziz. Ama bilesiniz ki Hasan'ın kılı kırılacağına benim başım kırılır. Gözünüz ardınızda kalmasın. Hem kim neyler bizi? Baba oğul sanırlar, acırlar bize. Süllü de Ali'den yana çıkınca Dudu ses vermedi bir süre. Aklı eren kişiydi ikisi de. Yetim sorumunu iyi bilirlerdi. Gayrı onlar diledikten sonra. Direnirse günaha girebilirdi. Hem de büyük bir günaha. Sonra o kadın gibi dövünürdü bir de bakarsın. Dövünmesi bir yana kendi dizi acır. Ya Hasan dikilirseydi karşısına? Tanrı benim oğluma şehitlik şerbeti içirecekti. Nasıl engel oldun ona benim güzel ninem deseydi? Buna dayanamazdı işte. Boynunu büktü. Siz bilirsiniz. Gayrı benim sözüm geçmez. Siz iki akıllı kişi böyle karar kıldığınızda ben nasıl karşı dururum? Birden canlandı, dikildi. Ama şunu bilesin Topal Ali, canlı isterim yavrumu. Bir kılına hata gelmemiş isterim. Gelirse bu dünyada da öteki dünyada da iki elim yakandadır bilmiş ol. Tasa etmesen bilmez olur muyum? Hasan'ı çağırdı Dudu. Sekerek hazırladı. Hasan uçuyordu kıvancından. Kente gidecekti. Topal Ali dayısı gibi kentlilerle konuşacaktı. Bakarsın kent çocuklarıyla oyun kurmuş. Tümünü atarım kündeden diye düşündü. Tümünü yayarım yere bazlama gibi. Hem de ata binecekti Topal Ali'nin atına. Kavalını beline soktu. Cepkenini ışıldatarak ondan önce koştu atın yanına. 34. Yorgundular. İkisi de hemen uyumak için can atıyordular. Hanın köşesinde yatak hazırlanmıştı onlara. Artık bey evlerine uğramıyorlardı. Çünkü bey evleri doluydu. Kaç gündür akın akın beyler geliyordu Alaşehir'e. Kimdiler, nedirler bilmiyordu Topal. Bilemezdi de. Dağlardan gelmişti o. Yanında Hasan akşam çökerken kente girmişti. Hancı bu kez handa kalacaklarını söyledi. Temiz yataklar getirmişti evinden salt onlar için. Yukarıya sermişti bir güzelce. Kongre yapılacaktı Alaşehir'de. Bu yüzden başka kentlerin beyleri bir araya gelmişlerdi. Kimler yoktu ki? Saymakla bitmez. Uşaklı İbrahim Bey eski bir saylavdı. Manisalı Bahri Bey işgalden önceki belediye başkanı. Postlu Mestan Efe'nin ünlü duymuştur mutlaka. Şimdi de Hacı Muhittin Bey'i bekliyorlar. Aklı karıştı Ali'nin. Hancı'nın karşısına oturup, ''Yahu bizim beylerin işi hep kongre yapmakla mı geçecek? Gavur durmadan ilerledi. Bir yürüyüşme yaptık, döndü gitti. Neden ardından gitmedik de buralarda toplanıyoruz durmadan?'' ''Hadi deli Topal, ben ne bilirim bunları. İşin içinde sen varsın. Asıl sen cevapla bakalım. Neden? O da var ya, ben işin içinde olduğum halde aklım karıştı. Bir türlü bilemiyorum. Sen ne dersin bu işe hancı? Olası mı görünür sana? Elbet olası. Cephe açmak, onu beslemek kolay mı? Para ister, adam ister. Bunları nasıl sağlayacaksın? Halkın katkısıyla. Halk sürü değil ki bir çobanı dik başına alsın yürüsün. Nedenini sorarlar adama. Bu kongreler, toplantılar yapılacak işte. Halkın onayını almak içindir. Yoksa boşuna niye toplanılsın? İyi ağa, iyi hoş da padişah efendimiz hiç bize sormazdı böyle işleri. Bir münadi, bir de davul çıkarırdı dağ başlarına. Ardına sıralardı adamı doğru savaşa. O padişahtır Ali Efe. Hani burada padişah? Beyler var diyeceksin. Onlar bizim büyüğümüz, akıllımız. Ama onlar da bölük bölçük değil mi? Gelirken nereden geçtin hem sen? Erikli'den. Belli bahçenin oradan vurmadın mı? Vurduğum ne olacak? Peki görmedin mi Tevfik Bey'in evinin kapısındaki kocaman bayrağı? Ne varmış ki bayrakta? Ben çocuklardan birinin düğünü var, o yüzden asar sanmıştım. Yoksa başka iş mi bu? Başka iş ki hem de nasıl? Git kalaycı anlatsın sana bunları. Kalaycı nerede ki? Tüh yahu, unuttum bak. Demişti ki kalaycı, Topal Ali geldiğinde hemen bana yolla. Ben Paşazade'nin evindeyim. Galiba yeni bir iş verecekmiş. Söylesene hancı, niye lafa tuttun beni? Varayım gideyim. Hasan oğlum, Hasan. Hasan kendini yatağa atmış, uyumak üzereydi. Zorla gözlerini araladı, yavaş yavaş doğruldu yerinden. Sayvanın kıyısına sürüklendi. Buyur. Karnın tok değil mi yavrum? Tok. İyi öyleyse, sen beni bekleme. Uyu, olmaz mı? Olur. Sırt üstü töperlendi. Daha yatağa varmadan uyudu. Ali bakışlarını yukarı dikti. Ne yaman bir oğlan, gık demiyor. Benimle beraber dağ taş dolanıyor da bir kez yoruldum demiyor. Giderken üstünü örtü ver, olmaz mı hancı? Bakarsın ben geç gelirim. Olur, tasa etme. Çıktı Ali. Dükkanlar kapanmıştı. Doğru Paşazade'nin evine vurdu. Hancının anlattığına göre büyük olaylar gelişecek. Şimdiye değin hep Alaşehir beyleri, esnafı ve sarıklıları bir araya gelip tartışırlardı. Şimdi başka kentlerden de adamlar geldiğine bakılırsa cephe genişliyor demekti. Ali'nin işi de artacak. Daha başka kentlerin çeteleriyle mi ilişki kuracaktı acaba? Olsundu. Hasan iyi iş görüyordu. Hiç sektirmeden vuruyordu kavalı, hoşlanıyordu da. Pek sevmişti durmadan gezip dolaşmayı. Göğsü çapraz fişeklikli, başı kalpak ya da fes üstüne işlemeli fuçulu cepkenli zeybeklerle konuşmaya bayılıyordu. Paşazade'nin kapısından Tevfik Bey'le birlikte girdiler. Hemen yol verdi Ali. Geriledi, ellerini göbeğinin üstüne kavuşturup buyur etti. Tevfik Bey tam Akif Bey'in karşısına oturdu içeride. Ali Mustafa Bey'in ardına geçti. Ve hemen söze girdi Tevfik Bey. Demek yarın toplanıyorsunuz ha? Önce cevap alamadı sorusuna. Akif Bey sözlerinde bu sessizliğin ağırlığını toplayarak bakıyor ona. Öyle Bey abi, yarın toplanıyoruz. Duyduğuma göre pek çok da delege gelmiş çevre kentlerden. Gelmeyenler de var ya, geleni çok. İyi, bu sizin için bulunmaz bir fırsat. Beni katmadınız aranıza. Şimdiye değin dediklerimi tutmadınız. Ama bir kez daha uyarmak istiyorum sizi. Zararı yok. Ben olmasam da olur. Ama tutumunuz hatalı. İyi yolda değilsiniz. Hemen yarın toplantının başında aklınızı toplayın. İlk madde olarak Amerikan mandasını tartışıp karara bağlayın. Hazır pek çok kent temsilcisi bir araya gelmişken sesimizi daha iyi duyurma olanağına kavuşun. Kongrede konuşulacaklar konusunda şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Ama ben şunu açıkça belirteyim ki belki dediğiniz olmayabilir. Biz cepheleri örgütlemek için toplanıyoruz. Sığınacak bir kanat aramak için değil. Yanlış yoldasınız. Size bunu anlatamadım bir türlü. Cephe örgütlemek iyi hoş. Ancak bunun zamanı geçti. Düşman kapına dayandıktan sonra örgütlenecek cepheden hayır gelmez. Bu tavukların durumuna benzer. Şimdi yapılacak iş cephe açmak değil, bir an önce Yunan istilasından kurtulmaktır. Biz de buna çalışıyoruz işte. Siz çalışmıyorsunuz, azdırıyorsunuz. Kızdıracaksınız halkı. Durduğu yerde başını belaya sokacaksınız. Yunan yarın gelecek buralara. Kim durduracak onu? Bizim Paşazade'nin 100 adamıyla Çerkez Ethem'in 15 atlısı mı? Şaşarım aklınıza. Ahmet de size cesaret vermiş. Ama Yunan oradan geri dönmedi ki. Ayvalık Edremit yönünde vurdu gitti. Akhisar düştü. Ödemiş, Aydın, Ayvalık, Bergama, Menemen, Soma. Hani bunların direnmesi? En güçlü direnmeyi Urla, Ayvalık, Menemen bir de Ödemiş yaptı derler. Nasıl kırdı girince Yunan? Şimdi sizin durumunuz da bu. Alaşehir'in de adını çıkarttınız. Üstelik püskürttük diye. Bırakır mı bunu Yunan yanınıza? Salt bunun için bile bir sığınacak kanat bulmamız gerekir. Paşazade payını dikti. Gözlerinde ışıltılı bir bakınma var. Biz manda istedik diyelim. Bakalım kabul ederler mi? Ederler tabii. Bana gelen haberler edeceklerini bildiriyor. Yeter ki böylesine geniş bir yere başvursun. Siz bunu sağlayın. Amerika'nın onayını almak benden. Hem bizim sonsuz olarak mandada kalalım dediğimiz yok ki. Şimdilik şu belayı savuşuncaya kadar işimiz. Bir kez savdık mı gerisi kolay. Arap yurdumuzu onarırız, gelişir demokrasimizi kurarız. Kendi kendimizi yönetecek duruma gelince de ver özgürlüğümüzü bakalım deriz. Akif Bey alayla süzdü Tevfik Bey'i. Ama o belli etmemek için başını hemen yere eğdi. O da hemen verir özgürlüğümüzü. Verir elbet. Öylesi güçlü bir devlet ne yapsın bizimki gibi verimsiz, kısır ve çorak topraklarla. Yok, yoksun, bilgisiz halkı. O bir iyilik yapacak bize. İyilik karşılıksız olur. Ya istediğimiz zaman vermezse? O zaman gelişmiş olacağız. Güçlü olacağız. Vuruşur, zorla alırız. Topal Ali sıkılmıştı bu konuşmalardan. Nereye gitse, nereye dönse hep bu sözlerle karşılaşmıştı cephe açılmadan önce de. Yine aynı yere mi geldik yoksa diye düşündü. Ahmetli önünde Yunan'ı kovalayan biz değil miyiz? Ve kıpır kıpır yükünü sağlam bacağından alarak topal bacağının üstüne verdi bir süre. Tevfik Bey onun kıpırdandığını görünce öfkeyle dikti gözlerini. Bir şey mi söyleyeceksin Topal? Söylemeyecektim bey. Hiçbir şey söylemeyecektim. Ama madem ruhsat verdin söyleyeyim. Diyorsun ki hele bir güçlenelim. O zaman vermezse zorla alırız özgürlüğümüzü, gerekirse vuruşuruz. Her vuruşmanın sonu ölümle biter nasılsa. Gördüm bunu ben. Ben bu gözlerimle. Madem öyledir durum, madem sonunda yine vuruşmak ve ölmek vardır, niye şimdi yapmayalım bu işi? Neden sadece gücümüzle vuruşup özgürlüğümüzü tez elden almayalım da elin keferesinin eline bırakalım? Akif Bey daha çok öfkelendi. Bunca bey vardı burada. Kentlinin tüm ileri gelenleri yarınki kongre için toplanmıştı. Onlar bir şey demiyorlardı da şu dağ köylü ikide bir zırt zırt söze karışıyor. Pişmiş asa su katıyordu. Ulan ne laf anlamaz adamsın sen? Ben vuruşmayın diyor muyum? Vuruşun cehenneme kadar. Ama siz tükenince ne olacak? Hiç düşündünüz mü geride kalacakları? Hiç sonunu hesapladınız mı bu işin? Kime güveniyorsunuz? Kişi güveneceği bir yer olmadan kendini ateşe nasıl atar? Hiç akıl kalmadı mı sizde? Benim dediğim bu. Önce güvenecek sağlam bir kapı bulalım. Sonra gerekirse yine dövüşürüz. Gerekmez ya. Uygar bir ulus kendi uygarlığını yaydıktan sonra neden hala manda tutsun ötekini? Gerekirse bile zengin ve güçlü olacağız o zaman. Güvenimiz bulunacak. Ali yine kıpırdandı, dikti başını. Tevfik Bey yiyecek gibi bakıyordu. Şimdi biraz daha üstüne gitse kuşkusuz döverdi Ali'yi. Dövsün. Allah var ya beyim, Müslümanın güvence ondan başkası olamaz. Biz ilkin ona güvenmeliyiz. Ve de güveniyoruz. O olunca gör bak sonunda biz başarırız. Ama bir kefereye olmaz işte. İngiliz'e güvenmişiz bir zaman, kodu kaçtı. Sonra Alaman'a güvenmişiz, yarı yolda Şamaroğlan'ına çevirtti bizi. Şimdi bir de hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız yeni bir kefere çıktı. Madem ölümdür her bir vuruşmanın sonu, madem öyle de var bu ölüm, böyle de, neden şimdi olmasın da sonraya kalsın? Ben bunu anlamıyorum beyim. Cahilim, kusura kalma. Bir anlatıver bunu bana, ayağının altını öpeyim. Yine pislemişti işin içine bu dağlı. Öyle bir söz etmişti ki tutarlı bir cevap bulmak mümkün değil. Koca Tevfik Bey kalkıp ben topraklarımı kaptırmaktan korktuğum için korunma istiyorum. Sizin için de durum aynıdır diyemez ya. Topal Ali'nin bir toprağı yok ki. Esnaf da ona benzer. İki yakadan birden kıstırıldı şimdi. Tüm beylerle bir arada olsa anlatırdı durumu onlara. Der ki Yunan'ın asıl amacı bizim topraklara sahip çıkmak. Amerikan mandası olursak ülkenin yönetimi bizim elimize geçer. Dilediğimiz gibi sürdürürüz düzeni. Bu çıplakların arasında nasıl açıklayacak bunu? En iyisi bırakıp gitmek. Ne halleri varsa kendileri görsünler. O nasılsa kendini kurtardı. Kocaman bir Amerikan bayrağı astı kapıya. Evi Amerikan toprağı sayılır. Mr. Brown'a da mektubu yazdı. Ben korunma istiyorum diye. Gerisi ne yaparsa yapsın. Ama bir karar olsaydı, tüm yöre Amerikan bayrağını çekse başka olurdu durum. Yunan adım bile atamazdı buralara. Ama ona neydi? Nasılsa dokunmazdı ki ona. Şimdi şuradan sıyrılıp çıkmaktaydı iş. Gözlerinde öfke tutuşuyordu tümünün. Bu dağlı farkında olmadan bir kırkışta toplananları başına bir iş gelebilirdi. Tek başına da gelmişti buraya. Tümünü karşıya almaktan çekinmemişti. Oysa töreydi. Bunca aykırı fikirlerin arasına tek başına girmemeliydi adam. Girmişti. En iyisi sıyrılıp çıkmak. Ben üstüme düşeni yaptım. Gerisini düşünmek ve karar vermek size kalmış. Artık ya iyi ve doğru yolu tutar, hemen ilk toplantıda manda kararı alırsınız ya da ölesiye vuruşursunuz ve tüm kentin yakılıp yıkılmasına göz yumarsınız. Sizin bileceğiniz iş. Benden eyvallah. Kapıyı vurup çıktı. Bir kaçıştı bu Tevfik Bey için, iyi biliyorlardı. Dağlı susturmuştu onu. Ve Dağlı da bırakmazdı öcünü. Kahya'yı salardı peşine, bir yerlerde kıstırır. Ali kuşkusuz bakıyordu. Sanki hiç korkusu, bir kırıntı kadar çekinmesi yoktu bu adamın. Yıllardır tanımasalar, bağlarında ilkin kesicilik, sonra çekicilik yapan Ali'yi bilmeseler, başka biri diye damgayı basacaklar. Oysa ayağının topal oluşunu bile ansır kimsesi. Nasıl oluyor da bu kadar yürekli çıkıyor, buna akılları ermiyor bir türlü. Birden kalaycı bulur gibi oldu sonunda bu sorunun cevabını. Lan Ali Efe, boşuna değil dağlar, boşuna değil en bir büyük efelerin dağ köylerinden çıkışı ha. Koca Tevfik Bey'i kaçırttın, ayağını denk al bundan sonra. Alamam ağalar ve de beyler, Tanrı denk düşürmemiş ayağımı, ben nasıl alayım? Güldüler, birden gevşedi hava ve yarınki toplantıya döndü. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Sanki Tevfik Bey bunca dil dökmemişti. Kimse o konuya dönmüyor bile. Şöyle ucunda kıyısında gezinseler ya, ne gezer? Hep konukları nasıl ağırlayacaklarını konuşuyorlar. Belki 50 merkezden delegeler gelecek. Büyük kentler olduğu gibi bunların arasında küçük kentler, bucaklar da var. Bunların ağırlanması, karşılanması güç iş. Bereket verimli alaşehir, güçlü tümünü ağırlar. Yalnız kongrenin en başta gelen düzenleyicilerinden olan Hacı Muhittin Bey ortalıkta yok henüz. Salihli Balıkesir delegeleri de onunla birlikte geleceklerdi, daha gelmedi. Oysa yarın kongre başlayacak. O olmadan açılsa olmaz, ayıp kaçar. Bekleseler, niye gelmezse? Hem kongreyi nerede yapacaklar? Kaymakam böyle toplantılara taraftar olmadığını geçenlerde söyledi. Kışla binası olmaz. Kaymakam karşı durunca okulların birinde de yapamazlar. Oysa Erzurum Kongresi okulda başlamış. Okul bu iş için en uygun yer. Kürsü var, sıraları var oturmak için ve kara tahtasına alınacak kararlar yazılabilir. Kaymakam ters gelmese... Paşazade Ali'ye döndü. Ali Efe, kongre süresince bir yere gitmesen, Hacim Bey'le ilgilen, konuk adam sıkılmasın. Her ne isterse hemen yerine getir. Senden başkası bakamaz ona, olmaz mı? Olur beyim, tasalanma sen. Gece yarıyı buluyor, gelen giden yok, umudu kesseler mi? Belli olmaz ki, trenler düzenini yitirdi artık. Eskiden belliydi hangi trenin kaçta geleceği, şimdi değil. Ya yola çıktılarsa, ya gelirlerse, kentli bilmez adamı, dikilir kalır istasyonda. Bir yer yapmalılar ona. Binbaşı oğlu atılıyor. Benim ev boş. Konukları oraya yatırırız. Hele bir gelsinler de. Der demez yer yapmak için ayrılıyor. Postane kapılı olmasa Salihli'ye soracaklar yola çıkıp çıkmadıklarını, kapalı. İş yine Topal Ali'ye düşüyor. İstasyona kadar gidip bir baksın. Tren kaçta gelecek? Öğrensin ki tümü karşılamaya gitsinler. Yola düşüyor Ali. Mezarlığın arasından geçerken bir ürperti alıyor bedenini. Vasili geliyor aklına. O da böyle gidiyordu buradan. Sonra mezar arasında ölüsünü buldu çocuklar. Kıkırdadı Topal Ali. Amma korkmuştu gavura diye geçirdi içinden. Korkusu azaldı. Eli farkında olmaksızın tabancasının kabzasına uzandı. Bir kıpırtı duysa verecekti kurşunu hiç bakmadan. Yürüdü. Uzaktan istasyonun feneri görününce daha bir rahatladı. İstasyon memurlarının tümü Rum'du. Bunu düşününce yeni bir ürküntü geldi içine. Ya kimsesizlikten yararlanıp bir iş açarsaydı bu Rumlar başına? Sevecan tabancasını okşadı. Ne güne duruyordu bu? Dayıyı verirdi ensesine keferenin. Telgrafçı nasıl yola gelmişti namluyu görür görmez? Bunlar da öyle olurlardı. İstasyona geldi. Kalın duvarlı küt binanın düzgün kaldırımında gezindi bir süre. Sessizdi ortalık. Sadece ışıkların sarısında ince gölgeler vardı. Sorsa mıydı acaba? Gece yarıyı geçeli çok olmuştu. Sabah yakın olmalıydı. Neredeyse ezanlar okunmaya başlar mıydı ki? Neden gecikmişti konuklar? Neden gelmemişlerdi şimdiye? Salihli yakasında bir bozgun olmasın? Başlarına bir iş gelmesin? Sorsa ne çıkardı? İşte içeride oturmuş sohbet ediyor, sigara içiyordu memurlar. Kapı da açıktı üstelik. Kırmızı şapkalı tümünün ortasına oturmuş. En büyükleri o olmalı. Kapıya dayandı Ali, bir süre baktı içeridekilere. Hiç ilgilenmediler. Öksürdü bir iki. Bir an dönüp baktılar, sonra yine kendi aralarında sohbete devam ettiler. Dayanamadı Ali. Efendiler, dedi hafifçe. Bir şey soracaktım efendiler. Kırmızı şapkalı iyice döndü. Şarap kırmızısı yüzünde bir buruşuklukla kabaca cevap verdi Ali'ye. Ne? Salihli yanından gelecek tren ne zaman varır istasyona acaba? Bir bileniniz var mı? Belli olmaz ki. Sağ ol, beklesem gelir mi acaba? Gelir ya, ne zaman olduğu bilinmez. Kapıdan çekiliyordu Ali. Adam birden eliyle dur işareti yaptı. Yandaki tekerlek dönmeye, bir tıkırtı tüm dikkatleri üstüne çekmeye başlamıştı. Tekerleğin üzerindeki ince kağıt uçurtma kuyruğu gibi uzadı, uzadı. Tıkırtı kesik kesik. Adam elini uzatır uzatmaz kuşağın arasındaki kabzayı yakalamıştı Ali. Bilmediği tıkırtıya kulak verdi bir süre. Kırmızı şapkalı kıpırdandı. Yandaki tekerleğin başına geçti. Dikkat edince bunun telgraf olduğunu anladı Ali. Nasıl da bilememişti. Kente telgraf çekerken de aynı tıkırtıları duymamış mıydı? Duymuştu. Ama orada üstün olan Ali'ydi. Buradaysa yapayalnız. Şu Rum memurlar birlik olup kesseydiler onu, sonra da trenin altına atıp çarpıldı deselerdi, hiç kimse ardını arayamazdı. Korkudan aklına gelmemişti ilkin, bekledi. Memur başını kaldırdı. Tam zamanında sormuşsun. Tren halkını geçmiş. Bir yarım saat sonra buradadır. Bekle artık, karşıla yolcunu. Kente dönüp haber vermesi gerekti. Ama ya gelirlerse onlar dönmeden? Ya dikilir kalırlarsa burada? Utancını nerelere kordu? Hem belki umutlarını kesmişlerdir. Beklesin daha iyi. Beklesin. Binbaşı oğlu gelmezse götürüp yatırsın onları. Bir sigara sardı. Tam fenerin dibine çömelip yaktı sigarasını. İkinci nefesi çekerken binbaşı oğlu göründü. Hayrola Ali Efe, gelen giden yok mu? Hemen hemenmiş bey. Bu yüzden haber bile iletemedim. İstersen sen bekle, ben bir koşu gideyim. Beyler kızmasın sonra. Ben Paşazade'den geliyorum, yatmak üzereydiler. Artık sabaha ancak gelir diyorlar. Bırak yatsınlar. Biz götürürüz hacim beyi. Şimdi karşılaşırlarsa konuşmaya dalarlar. Yarın işleri çok, dinlensinler biraz. Sen bilirsin ama kızmasınlar sonra. Kızmazlar. Konuğu ağırlamak gerek değil mi? Biz ikimiz neciyiz? O da var ya beyim, peki. Binbaşıoğlu Hüseyin Bey bir aşağı bir yukarı dolanmaya başladı. Sigarasını çekiştirerek arkasından sekti. Bir köprüye kadar uzanıyor, bir dönüp su deposunun altına geliyorlardı. Sigarasını çoktan atmıştı Ali. Yenisini sarmaya hazırlanıyordu ki İzmir yönünden bir ışık belirdi. Durakladılar. Işık giderek büyüdü ve daha sonra trenin sesi duyulmaya başladı. Geliyorlardı işte. Bekletmişlerdi, gecikmişlerdi ama geliyorlardı ya. Tren istasyonun önüne yaklaştı. Kırmızı şapkalı, elinde yeşil, sarı kırmızı camlı bir fenerle paytak paytak yürüdü perona. Lokomotif yanından geçerken ışıkları çevirdi, cüflayarak durdu tren. Durdu ya, hiç yolcu trenine benzemiyordu. Olsa olsa marşandiz dedi Ali. Zeytinçay Köprüsü'nün üstünden çok geçtiği için bilirdi trenleri. Marşandizdi bu kuşkusuz. Makinanın ardında tüm kara yük vagonları vardı. Vagonlardan birinin kapağı açıktı. İçinden 8-10 kişi indiler. Daha ilk bakışta Hacim Bey'in büyük adam olduğuna karar verdi Ali. Belli oluyordu bu. Kişinin üstünden akıyordu sanki. Uzun boylu, iri yarı, kıvrık bıyıklı güzel bir adamdı. Başında kalpağı, geniş gövdesiyle en önde yürüyor. Diğerlerinin belli bir saygıyla yanında ilerlemelerinden başlarının o olduğu hemen anlaşılıyordu. Binbaşı olayla birlikte yaklaştılar. Selam verdi Hacim Bey. Akif Bey'i, Paşazade'yi sordu. Anlattı Ali. Ardından Binbaşıoğlu tamamladı. Bekliyorlar dedi ilkin. Sonra isterseniz istirahat buyurun. Yorgun olduklarını söylediler. Salihli de öğleden sonradan beri tren bekliyorlarmış. İstasyonda oturmak, sonra yük vagonu, açık vagon ne bulurlarsa atlayıp gelmek yormuştu beni. Kızdı Ali. Öfkesinden dönüp treni yakası geldi. Böylesine büyük bir adam geliyordu da yolcu vagonu bulamıyorlar daha. Domuzluğundan, gavurluğundan yapmışlardır bunu mutlaka. Elbet beyim, Türk hattında gavurdan trenci olursa böyle yapar. Hacim Bey uzun uzun baktı ona. Kim ola ki? Sözlerine bakılırsa yabana atılır gibi değil. Binbaşıoğlu kendini hemen tanıtmıştı. Ama bu, çantalara valizlere yapıştığına göre beylerden birinin ırgatı olmalı. Bir ırgat nasıl birden karışabiliyor söze? Sonunda dayanamadı. Binbaşıoğlu'nun kulağına eğilerek, kim bu yiğit? Topal Ali derler beyefendi. Bizim Kayalar Köyü'ndendir. Yaman bir adamdır. Milis. Peki anladım ama nasıl oluyor da karşıcı kalıyor bize? Cephede değil mi milislerin işi? Yakında çok iyi anlaşırsınız bizim Topal'la efendim. Görgülü, akıllı bir dağlıdır. Sadece gidip vuruşmakla kalmaz. Ahmetli baskınını düzenleyenlerinden biri budur. Ama hiç göstermez. Sorsanız anlatmaz. Sanki kendisi yokmuş gibi orada. Bizim Kadir dedi ki diye girer söze. Sonra Marmaralı der, Parti Pehlivan, Koko Mehmet der. Başka söz alamazsınız ağzından, böyle biridir işte. Şimdilerde milis çeteleri arasında ilişkiyi o kuruyor. Siz geleceksiniz diye yanınıza verdi Mustafa Bey. Bundan sonra sizin buyruğunuzda çalışacak. Başını salladı Hacim Bey. En yaman savaşçılardan biriymiş. Ama savaş çizgisinin dışına çıktı mı hemen yumuşak bir ırgat oluyor. Çok tuhaf şu bizim köylü. Dövüşte eşi yok. Ölüm oyuncak değerinde bir kuzu gözünde. Barışta da hemen boyun büküyor. Şunun haline bak. 18. ayrımın sonu. Sayfa 339.